Teknoblog Podcast'a hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür. 27 Ocak 2012 Cuma günü yeni bir podcast programıyla daha sizlerle beraberim. Yeni bir haftada geride kaldı. Ocak ayını kapatmak üzereyiz artık. Bu ay 2012'nin ilk ayı CES 2012 ile hızlı bir şekilde geçti diyebiliriz. İlk hafta CES 2012'de ne var onları tartıştık. İkinci haftası CES'le dolu geçti. Üçüncü hafta onun etkileri, yansımaları, neler var neler yok derken Ocak ayının son haftasını geride bıraktık diyebiliriz artık. Gelecek hafta içerisinde iki günü var Ocak ayının. Bu hafta genellikle şirketlerin geride kalan 2011'in son 3 ayına yönelik finans raporlarını açıkladığı bir haftaydı. Samsung, HTC, bunun yanı sıra Apple bu gibi şirketler 2011'in son 3 çeyreğine yönelik performanslarını açıkladı. Bunun yanı sıra RIM'in CEO'su değişti. Tüm bunları tartışacağız bugünkü programda. Öncelikle her programın başında yaptığımız gibi yine bu hafta neleri konuşacağız onlara bir göz atalım hemen. RIM'de BlackBerry üreticisinde CEO değişikliği oldu hafta başında. Gündemin önemli konularından bir tanesi bu. Yeni CEO'su Thorsten Hines oldu RIM'in. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Bunun yanı sıra Mega Upload sahibi Kim.com'a yönelik bir tutuklama olayı vardı geçen hafta. Bunun yansımaları da devam etmekte bu hafta içerisinde. Mega Upload'un dışındaki diğer dosya paylaşım sitelerinde çeşitli hareketler var. Onlar da biraz paniğe kapıldı diyebiliriz. Bununla ilgili konuşacağız. Nokia 2011 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. İlginç rakamlar var. Hem MIGO hem de Windows Phone cihazlarıyla ilgili. Onunla ilgili konuşacağız. HTC de yılın 2011'in son çeyreğine dair rakamları zaten açıklamıştı. 2012 stratejisine ilişkin bilgiler var HTC ile ilgili, ona değineceğiz. Samsung da açıkladı mali raporunu, geride kalan 4. çeyreğe yönelik. Onunla ilgili konuşacağız. Bu arada Samsung Smart Club lansmanı gerçekleşti. Dün gerçekleşti bu lansman. Teknoblog'da bundan bahsettik fazlasıyla. Onunla ilgili konuşacağız. LG'de bir akıllı TV uygulamasını tanıttı Digiturk ile birlikte. Leak TV uygulaması. Onunla ilgili konuşacağız. Apple'da açıkladı. 2012 mali yılı 1. çeyrek diye geçiyor. Apple'ın mali yılı 2011'in son 3 ayını da 2012 mali yılı Apple'ın Ekim'de başlıyor. Ekim 2011'de başlamıştı. Bunun yanı sıra Foxconn çalışanı iPhone 5 ile ilgili bazı bilgiler aktardı. Onunla ilgili konuşacağız. Google gizlilik sözleşmesini yeniledi. Bununla ilgili konuşacağız. Google Plus ile ilgili çeşitli gelişmeler var. Yenilikler var. Bunları bahsetmeden geçmeyelim. Son olarak da incelemesini yapacağımız cihazlardan bahsedeceğiz. Yeni güzel incelemeler bekliyor Teknoblog okuyucularını. Onlarla ilgili konuşacağız. Bu haftalık da podcast bültenini bu şekilde kapatmış olacağız. Hemen başlayalım. RIM'le başlayalım. BlackBerry üreticisiyle. RIM doğrusunu söylemek gerekirse biraz zor günler geçiriyor. Biliyorsunuz akıllı telefon pazarında büyük bir rekabet var. iOS ve Android tabanlı telefonlar şu an için ön plana çıkmış durumda. Bir zamanlar kurumsal kullanıcıların gözdesi durumunda olan BlackBerry de bu üstünlüğünü artık iPhone'a veya Android cihazlarına kaptırmaya başladı. Çünkü o taraftaki cihazlarda da güvenlik açısından önemli geliştirmeler var. Push posta desteği vesaire hepsi gelmekte. Bunun yanı sıra RIM'in üretmiş olduğu yeni ürünlerin de rekabette biraz geride kaldığını söylemek gerekiyor. İşte bu nedenle şirketin piyasa değeri geçtiğimiz yıllara oranla azalmaya başlamıştı ve bu durumda RIM'in hissedarlarını, yatırımcılarını rahatsız etmekteydi. Şirketin iki CEO'su var. RIM'de durum biraz daha değişik. Jim Balsillie ve Mike Lazaridis, her ikisi de şirketin kurucuları arasında ve şirketin hakim ortağı konumundaydı. Ve bu ikilinin görevden ayrılmaları, CEO'luğu bırakmaları için bayağı bir baskı vardı son zamanlarda, doğrusunu söylemek gerekirse. Ve bu baskılar sonucunda geçtiğimiz pazartesi günü bir açıklama geldi RIM'den ve CEO'luk görevinden istifa ettiklerini duyurdu ikili Mike Lazaridis ve Jim Balsillie. Onların yerine gelen kişi ise aslında yine RIM'in içerisinden olduğu şirketin mali işler sorumlusu CFO sıfatını taşıyan Thorsten Hines geldi şirketin başına yeni CEO olarak. O atandı. Bunun yanı sıra yönetim kurulu başkanı da değişti şirketin. Barbara Stymiest şirketin yönetim kurulu başkanlığına atandı. Stymiest'in adı CEO'luk işine geçmişti ancak yönetim kurulu başkanlığı içine geçmişti. İkinci seçenek gerçekleşmiş oldu. Mike Lazaridis ve Jim Balsillie CEO'luk görevini bıraktı ancak yönetim kurulunda sandalyeleri durmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Mike Lazaridis şirketin yönetim kurulunda başkan yardımcılığı Başkan yardımcılığı görevini sürdürmeye devam edecek Rim'de. Peki Rim'in bundan sonra stratejisi ne olacak? Bu gerçekten önümüzdeki dönemde fazlasıyla yakından takip edeceğimiz bir olay olacak. Thorsten Heinz ayağının tozuyla göreve geldikten hemen sonra yaptığı açıklamada BlackBerry 10 işletim sistemiyle ilgili bazı şeyler söylemişti. Biliyorsunuz Rim BlackBerry Playbook tabletle birlikte QNX tabanlı bir işletim sistemi kullanmaya başlamıştı ve bu QNX tabanlı işletim sisteminin BlackBerry akıllı telefonlarda da gelmesi bekleniyordu. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru BBX adı verilen QNX tabanlı yeni nesil BlackBerry işletim sistemi duyurulmuştu. Ancak daha sonra bazı isim hakları sorunları nedeniyle bu BBX adı verilen işletim sistemi BlackBerry 10 olarak yeniden adlandırılmıştı. BlackBerry 10 işletim sistemiyle yüklü cihazların aslında ilk başta 2012'nin başında geleceği söyleniyordu. Ancak daha sonra RIM çift çekirdekli işlemcileri beklemeye karar verdi. Bu yönde verdiği karar nedeniyle de BlackBerry 10 tabanlı cihazların çıkışı da 2012'nin ikinci yarısına kalmış oldu. Çünkü o çift çekirdekli işlemciler henüz kullanıma hazır değil. Şimdi herkes bunu beklemeye başladı. BlackBerry 10 tabanlı cihazlar aslında RIM için bir kurtuluş olarak gözüküyor. Eğer RIM BlackBerry 10 tabanlı cihazlarla bir şey yapabilirse yapar. Eğer yaparsa da BlackBerry 10 kendisine yeni fırsatlar yaratabilir. Thorsten Hines BlackBerry 10'un başarılı olması durumunda başka şirketlere lisanslanabileceği söylenmişti ve başka şirketlere lisanslama durumu söz konusu olunca herkesin aklına yine Samsung geldi. Geçen haftaki bültende bahsetmiştik. RIM'in Samsung'a satılması gibi bir olasılık doğmuştu. Böyle bir dedikodu ortaya çıkmıştı. Samsung'un BlackBerry işletim sistemiyle ve BlackBerry Messenger'la ilgilenebileceği söylenmişti. Ancak bu söylenti daha sonra Samsung tarafından yalanlanmıştı. Yine bu hafta Thorsten Hines'ın açıklamasından sonra hemen Samsung işte BlackBerry işletim sistemli telefon üretebilir vesaire bu şekilde şeyler söylendi. Yani BlackBerry 10 başarılı olursa BlackBerry işletim sisteminin başka cihazlarda yer aldığını, başka üreticilere ait cihazlarda yer aldığını görebiliriz. Tabii ki bunun için bahsettiğimiz gibi BlackBerry 10'un başarılı olması gerekiyor. BlackBerry cihazlarında iyi bir performans göstermesi gerekiyor. İkincisi de BlackBerry 10'a ilgi gösteren alıcıların olması gerekiyor. Bu gerçekten ilginç olacak. İzlemesi ilginç olacak. Herhalde 2013'te bu olayla ilgili net şeyler ortaya çıkacak. Thorsten Hines'ın duyurulmasının ardından RIM'in hisse senetlerinde değer kaybı yaşandı. Bunu da söylemek gerekiyor. Piyasalar ilk başta pek olumlu bir tepki verdiği söylenemez bu CEO değişikliğine. Aslında şu anda hemen bir bakmak lazım RIM'in piyasa değeri ne durumda? Hemen ona da bir göz atalım. Şirketin hisseleri Nasdaq'ta değer görmekte. Şöyle bir tablosuna bir göz atalım. Bakalım nasıl bir durum var. Evet. Hafta başında biraz düşüş varmış ancak daha sonra şirketin hisse senetlerinin değerinde yükselme olduğunu söyleyebiliriz. Bir de şöyle yapalım. Amerika'da Nasdaq'ta işlem görenlere bakalım. Zaten ilk başta bahsettiğim de Nasdaq'taki hisse senedi değerleriydi. Onda da aynı şekilde bir yükseliş söz konusu daha sonra. Şu anda o hafta başındaki değerinin üstünde gibi gözüküyor. RIM'in hisse senedinin değeri. Bunu söyleyebiliriz. Yani piyasalar ilk başta biraz ihtiyatlı karşılasa, iyi karşılamasa da daha sonra RIM bu hafta içerisinde toparlanmış gibi gözüküyor. Bakalım bundan sonra şirketin performansı ne olacak? RIM'in DevCon konferansı var. 2 hafta sonra 7 ve 8 Şubat tarihlerinde Hollanda'da, Amsterdam'da düzenlenecek. Biz de bununla bu etkinliğe davetiye fırsatı sunmuştuk. İndirimli bir davetiye fırsatı sunmuştuk takipçilerimize. Umarım yararlananlar olmuştur o indirim kupondan. Bu konferansta hem BlackBerry Playbook 2.0 işletim sistemiyle ilgili detayları görmeyi tahmin ediyoruz. Hem de belki BlackBerry 10 ile ilgili bazı detaylar, yeni BlackBerry cihazları ile ilgili bazı detaylar bulabiliriz. DevCon'u yakından takip ediyor olacağız. 2 hafta sonra düzenlenecek olan bu fuar radarımızda olacak. Yakın bir şekilde takip edip detayları da sizlere aktaracağız. Bu nedenle o zamanlar özellikle BlackBerry takipçileri Teknoblog'dan ayrılmasın. Bunu söyleyelim. Söyleyeceklerimiz bunlar. Yeni CEO'nun performansını yakından takip ediyor olacağız bundan sonraki dönemde, önümüzdeki dönemde ve gelişmeleri yine Teknoblog'da sizlere aktarmaya devam ediyor olacağız. Fazla vakit kaybetmeden diğer konumuza geçelim. Mega Upload çevresinde de oldukça ilginç olaylar yaşanmakta. Biliyorsunuz telif hakları ihlali nedeniyle Mega Upload sitesinin sahibi Kim.com geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Kendisi Yeni Zelanda'da yaşamaktaydı. Bu tutuklama olayının ardından diğer dosya paylaşım site sahipleri de biraz şeye kapıldı, telaşa kapıldı, bunu söyleyebiliriz ve bazı gelişmeler oldu bu hafta içerisinde. Örneğin Filesonic dosya paylaşım servisinde kısıtlamaya gitti. Sadece kullanıcılar kendilerine ait olan dosyaları indirme imkanına, olanağına sahip olmaya başladı. Meydana gelen bu Mega Upload olayından sonra ve bunun yanı sıra bir başka paylaşım servisi olan Uploaded To adlı serviste Amerika erişimini kısıtladı. Uploaded To servisine Amerika tabanlı bir IP ile erişmek istediğinizde karşınıza erişim kısıtlaması mesajı çıkacaktır. Türkiye'de herhangi problem yok. Türkiye'de Uploaded.to servisini kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu arada RapidShare yasal bir servis olduğunu söyledi. Çalışma mantığının Mega Upload gibi olmadığını ve yasal bir servis olarak faaliyet gösterdiğini söyledi. Bu şekilde açıklama yaptı. Zaten baktığımızda RapidShare üzerinden pek fazla paylaşım da kalmadı artık. Dosya paylaşan kişilerde böyle Türk forumlarından takip ediyoruz. Başka servislere yönelmiş durumdalar. RapidShare artık pek kullanılmıyor. Site biraz daha yasallığa doğru gittiğini söyleyebiliriz. Tabi hiç film vesaire paylaşılmıyor değil, yine paylaşılıyor ancak eskisi kadar çok aza inmiş durumda RapidShare'in kullanımı. Bu arada RapidShare ve Mega Upload avukatları kendilerini savunurken iCloud ve YouTube'un durumunu ele alıyorlar ve kendilerinin aslında birer bulut paylaşım servisi olduğunu, içerik konusunda herhangi bir ihlalde bulunmadıklarını söylüyorlar. Bu şekilde bir savunma yapıyorlar kendilerini bu durumdan, yasal durumdan kurtarmak için. Peki bu yasal mecraları, mahkemeleri ne kadar ikna ediyor? Onu bilmiyoruz. İşin içinden pek kolay kurtulacaklar gibi gözükmüyor. Telif konusunda Amerika'da önemli olaylar olmakta. Son olarak SOPA ve PIPA yasa tasarıları vardı biliyorsunuz. Gelen tepkilerden sonra bunlar şimdilik rafa kaldırıldı. Ancak orada telif konusunda önemli çalışmalar, bu tarz içeriklere karşı savaşlar verilmekte ve daha verilmeye devam edilecek gibi gözüküyor. Diğer servislerde de bakalım benzer hareketler görebilecek miyiz? Farklı farklı bir sürü dosya paylaşım servisi var. Tabii bazı servisler, diyelim ki bir servis faaliyetini kısıtladı, dosya paylaşım işi yapanlar hemen başka bir servis bulup oradan kullanıcılara, internet ziyaretçilerine film vesaire, müzik bunları sunuyor. Yani bu işin aslında önünü kesmek çok da kolay gibi gözükmüyor. Ancak şu an için iş Mega Upload'un başına kalmış gibi gözüküyor. Bakalım bu durumda ileride neler olacak, yakından takip ediyor olacağız. Devam edelim bu dosya paylaşım servisi ile ilgili gelişmelerin ardından Nokia'ya dönelim. Nokia 4. çeyrek tablosunu, mali tablosunu açıkladı ve Nokia 4. çeyrekte 954 milyon avroluk faaliyet zararı ettiğini kaydetti. Şöyle baktığımızda tablonun biraz daha detayına bakalım. Şirketin akıllı telefonların satışı geçtiğimiz yıla göre %31 oranında geriledi ve bunun yanı sıra şirket son çeyrekte 19,6 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Aslında bu noktada analizlerin, tahminlerin üzerine çıktığını söyleyebiliriz. Tahminler 18,7 milyon civarında bir akıllı telefon satışı bekliyordu. Nokia yaklaşık 900 bin üstüne çıkmış olduğu bu rakamın ortalama satış fiyatları düşmesine rağmen Nokia'nın mobil birimi yılın son çeyreğinde 208 milyon avro kar açıklamış. Şirketin asıl zarar etmesinin temel sebebi olarak ise konum ve ticaret biriminin ettiği zarar gösteriliyor, sorumlu gösteriliyor. Ve şimdi akıllarda olan soru, 2012'nin ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak olan Nokia Lumia 800 ve Nokia Lumia 710'un nasıl bir satış grafiği yakalayacağı, aslında 2011'in son çeyreğinde çıkmıştı bu cihazlar, ancak 2012'nin ilk çeyreğinde daha fazla yerde piyasada göreceğiz. Bunun yanı sıra bir de Amerika'da piyasaya çıkacak olan Nokia Lumia 900 var. Bu 3 Windows Phone cihazı Nokia'nın Windows Phone satışlarında ne gibi bir artıda bulunacak? Şirketin mali durumuna nasıl bir katkıda bulunacak? 2011'in ilk çeyrek rakamlarına biraz daha dikkatli bakmak gerekiyor. Bunun yanı sıra Nokia'nın bölgesel rakamlarına baktığımızda son çeyrek gelirlerinin 1,9 milyar avroluk kısmı ise geneliksel olarak en güçlü bölge oldu. Avrupa'dan gelmiş Nokia'nın, ancak burada da %38'lik bir gerileme var. Yılın son çeyreğinde Avrupa'dan, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Avrupa'dan 3,1 milyar avro gelir elde edilmiş. Ancak bu yılın son çeyreğinde, 2011'in son çeyreğinde bu rakam %38'lik bir gerileme göstermiş. Kuzey Amerika'da ise oldukça keskin bir düşüş olmuş Nokia'da. 2010 yılının son çeyreğinde 233 milyon avro bölge gelir elde edilirken bu rakam 2011'in son çeyreğinde 55 milyon avroya kadar gerilemiş. Nokia gelişmekte olan bölgelerde zararın en az olduğu bölgeler burada oldukça güçlü. Bunun arasında Türkiye'yi de sayabiliriz gelişmekte olan bölgelerde. Ve Nokia gerçekten burada iyi bir grafik elde ediyor. İyi bir satış grafiğine sahip. İnsanlar Nokia'ya ilgi gösteriyor Türkiye'de. Güney Amerika'da %9, Asya Pasifik bölgesinde ise %19 oranında düşüş kaydetti Nokia 2010'un son çeyreğine göre. Son bir de neye bakalım? Windows Phone satış rakamlarına bakalım. Nokia'nın vermiş olduğu bilgilerde Lumia telefon satış bilgileri de yer almakta. Nokia 1 milyon aşkın Lumia cihazı sattığını açıkladı geride kalan 2011'in son çeyreğinde. 2012'nin ilk yarısı içerisinde Çin'de ve Latin Amerika pazarında Lumia telefonların satışa sunulması bekleniyor. Türkiye için bir tahmin yapmak henüz zor, ancak 2012 içerisinde Lumia Windows Phone cihazlarının Türkiye'ye de gelmesini bekliyoruz. Tabii Türkiye'de de piyasaya çıkarsa Nokia'nın gelir hanesine artı bir katkı yapacaktır. Kesinlikle Türkiye'de çıkacak Windows Phone cihazları. Kasım ayında piyasaya çıkmıştı Nokia Lumia Phone'lar, 26 Ekim'de tanıtılmış ve hemen ardından Kasım'da piyasaya çıkmıştı. Aslında kısa sürede 1 milyon barajını aşması etkileyici bir başarı olarak gösteriliyor Nokia Lumia serisi cihazların. Peki Amerika'da tanıtılan Lumia 900 ardından gözler şimdi Barcelona'daki Mobil Dünya Kongresi'ne çevrilmiş durumda. Mobil Dünya Kongresi'ne fiilen katılacak Nokia bu sene ve orada yeni bir Windows Phone cihazı açıklaması bekleniyor. Belki Lumia 900'ün o 4,3 inçlik Nokia N9 ve Nokia Lumia 800'ün tarzı tasarımdaki cihazın Avrupa'ya özel bir versiyonunu görebiliriz Mobil Dünya Kongresi'nde. Bunu da yakından takip ediyor olacağız. Bunu söyleyebiliriz. Peki Lumia telefonlar 1 milyon satış barajına geçmiş. 19,6 milyonluk akıllı telefon satışı yapılmıştı. Bunun 1 milyon kadarı Windows Phone. Geriye kalan yaklaşık 18 milyonluk kısım ne? Tabi orada aslan payı Symbian telefonlara ait. Nokia her ne kadar stratejisini Windows Phone'a çevirmiş olsa da şirketin portföyünde Symbian cihazları önemli bir yer tutmaya devam ediyor. 2011'in içerisinde çıkarılan Anna serisi Symbian Anna yüklü cihazlar ve yılın sonlarına doğru Türkiye'de de piyasaya çıkan Nokia Bell yüklü cihazlar gerçekten Nokia'nın 2011 son çeyreğinde satmış olduğu cihaz portföyünde önemli bir yer tutmakta. Türkiye'de de son olarak Nokia 701 piyasaya çıkmıştı ve Nokia 701 incelemesini de şu anda Teknoblog'da bulabilirsiniz. Ana sayfada da bir linki bulunmakta. Ancak Nokia yılın son çeyreğinde satışa sürdü. N9'u da iyi satmış anlaşıldığı kadarıyla. Satır aralarındaki mesajlardan anlaşıldığı kadarıyla aslında ne kadar Nokia N9 satıldığı söylenmiyor. Ancak Nokia Migo programı ile ilgili daha önce söylediklerini tekrarlıyor. Migo'nun yenilikçi teknolojiler, pazarın gidişatını değiştirici, kuralları yeniden yazan teknolojileri yaratma konusunda bir araştırma geliştirme laboratuvarı olarak faaliyet göstermeye devam edeceğini belirtiyor. Bu şekilde bir açıklama var. Tabii bundan sonra o kadar pek Migo tabanlı telefon beklemiyoruz. Zaten Intel bile artık Migo'dan ümidini kesti ve Samsung ve diğerleriyle birlikte Tizen adı verilen bir işletim sistemine geçiş yaptı. Ancak şunu söyleyebiliriz ki Nokia N9 o eşsiz tasarımlı bizi oldukça kendisine aşık eden diyeyim. Yani gerçekten inceleme için geldiğinde Nokia N9'un tasarımını baya baya beğenmiştim. O telefon iyi bir satış grafiği elde etmiş olmalı. Nokia N9 Türkiye'de de satılmakta şu anda. Fiyatı 1500-1600 lira arasında değişiyor. MIGO işletim sistemi var üzerine ve sadece parmaklarla kontrol edebiliyorsunuz o cihazı. Önünde herhangi bir tuş yer almamakta, sadece parmaklarınızı ekranda sağa sola sürükleyerek çeşitli hareketler yaparak kontrol edebiliyorsunuz. Bunu belirtelim. Nokia'nın 2012 yılı oldukça aslında çetin bir yıl olacak. Microsoft'a satılacağı yönünde dedikodular sürekli konuşuluyor. Ara ara bu tarz dedikodular çıkmakta. Şirketin büyük bir değişim geçirdiğini söyleyebiliriz. Daha önce bir Nokia Lumia 800 görme fırsatım olmuştu ve aslında doğrusunu söylemek gerekirse o N9'un kasasında Windows Phone işletim sistemi gerçekten hoş duruyor. Kullanması zevkli bir gibi gözüküyor. Nokia Lumia incelemesi yapmayı da sabırsızlıkla beklediğimi söylemeliyim. Umarım bir şans olur, elimize düşer ve bir Nokia Windows Phone kısa zamanda inceleme fırsatı buluruz. Bahsettiğim gibi 2012 şirket için esas geçiş dönemi olacak. Bu yıl atılacak olan adımlar, izlenecek olan strateji oldukça önemli. Bir taraftan Symbian'ın ağırlığı azaltırken diğer taraftan Windows Phone'un ağırlığının arttırılması ve o satılan akıllı telefon sayısındaki Windows Phone o satılan akıllı telefon sayısı miktar içerisindeki Windows Phone payının arttırılması gerekiyor. Bunun için Nokia'nın 2012 içerisinde kullanıcıları tatmin edici cihazlar, Windows Phone cihazları sürmesi gerekiyor. Ve Nokia Türkiye'nin de Windows Phone cihazlarını Türkiye'de piyasaya sunma konusunda biraz da acele etmesini, elini biraz da çabuk tutmasını tavsiye ediyoruz. Benim düşüncem Türkiye'de Windows Phone cihazları ilgi görecektir. Windows Phone işletim sistemini biliyorsunuz, Windows Office dokümanları vesaire açılıyor. Herhangi bir ek uygulamaya ihtiyacınız yok. Bunun sıra Türk halkının Nokia markasına olan sadakati de malum. Bunlar bir araya geldiğinde Nokia'nın Türkiye'de başarılı olmaması için, Nokia Windows'un Türkiye'de iyi bir grafik sergileyememesi için hiçbir neden yok gibi gözüküyor. Bu performansı, Nokia'nın performansını yakından takip ediyor olacağız önümüzdeki dönem içerisinde. Devam edelim. Nokia'nın 2011 4. çeyrek sonuçları bu şekilde, performansı bu şekilde. Şimdi HTC'ye geçiş yapalım. HTC de 2012'de önemli bir strateji değişikliğine gidiyor, doğrusunu söylemek gerekirse. Şirket 2010 ve 2011'de oldukça fazla model çıkardı. Şöyle bir baktığımızda Desire S, Incredible, Incredible S, Sensation, Sensation XL, Sensation XE hepsi 2010-2011 yılları içerisinde geldi ve şirket piyasaya çıkardı. Bir de bunları tabii Windows Phone cihazını eklemek gerekiyor. Onlar Türkiye'ye gelmiyor, ancak Titan falan filan bu gibi cihazları da var HTC'nin çıkarmış olduğu. Yani anlayacağınız şirket niceliğe fazlasıyla önem verdi. Çok fazla cihaz çıkarıp bu şekilde gelir elde etme yoluna gitmeyi uygun gördü 2010 ve 2011 yıllarında. 2012 yılı ile birlikte şirket bu stratejisinde değişiklik yapmayı, nicelikten çok niteliğe önem vermeyi planlıyor ve bu şekilde yapacağının ipuçlarını vermekte. Aslında bu strateji değişikliğinin ipuçları yılın 2011 yılının sonlarına doğru verilmişti. HTC'nin cihazın niteliklerine biraz daha fazla odaklanacağı söylenmişti. HTC İngiltere bölümünün yöneticisi bir açıklama yapmış. Ona Teknoblog'da yer vermiştik. Şöyle biraz daha detayına bakacak olursak o haberin, HTC İngiltere yöneticilerinden bu birimin başındaki isim olan Phil Robertson, Mobile Magazine dergisine bir röportaj vermiş ve bu verdiği röportajda şirketin 2012 yılında müşterilerine özel bir şeyler vermek için çalışacağını işaret etmiş. Bu çalışmaların sonucunda HTC tabii ki biraz da cihaz konusunda, çıkaracağı cihaz sayısı konusunda biraz daha cimri olacaktır sanırım, ancak daha kaliteli cihazlar çıkarmasını bekleyebiliriz. Bildiğiniz gibi Apple her yıl genellikle bir tane cihaz çıkarır, bir tane iPhone modeli çıkarır ve o modelde kullanıcıların aradığı çoğu özellik olur ve O cihaz milyonlar satar. HTC de bu sefer Apple'ın yolundan gidecek gibi gözüküyor. Aslında bugün yer verdik Teknoblog'da, bir yazı yazdık onunla ilgili. HTC Sense 4.0'ın detayları çıktı. HTC Sense 4.0'ın sahip olduğu niteliklere bakacak olursak, HTC'nin bu söylediklerine, gelecekteki 2012'deki stratejisine uygun bazı değişiklikler yapmakta olacağını söyleyebiliriz. Hemen o HTC Sense 4.0 ile birlikte ne gibi değişikliklerin sunulmasının planlandığına bakalım. Öncelikle şunu söyleyelim. Google Android'in kullanıcı arayüzünü her iterasyonda biraz daha geliştirmekte, biraz daha yenilikler eklemekte. Şimdi Ice Cream Sandwich geldi. Tablet ve akıllı telefon deneyimi birleşti. Ice Cream Sandwich ile birlikte Android'in arayüzü birazdan mükemmel bir hal kazandı. İşte o alttaki fiziksel sunuşlar gitti. Onların işlevleri işletim sistemine entegre edildi. Ana ekranlarda düzenleme yapıldı, kamera uygulaması yenilendi. Tüm bu yapılan iyileştirmeler, doğrusunu söylemek gerekirse, Android cihaz üreticilerinin kendilerine ait olan özelleştirmeleri, kullanıcı arayüz kılıflarını biraz daha gereksiz bırakmakta. Sadece cihazın RAM'ini fazla kullandıran, yük yapan birimler, eklentiler haline getirmekte. Şimdi HTC Sense 4.0 ile birlikte bu aşırılıkları kısacak. Bunun yerine biraz daha işlevlere odaklanacak. Yine bazı eklentiler, bazı bileşenler, o HTC'nin alıştığımız bileşenleri bulunacaktır tahmin ediyorum. Yazı tipi değiştirilecek. Android'in Ice Cream Sandwich ile birlikte sunduğu yazı tipinden farklı bir yazı tipi olacaktır. Bunun yanı sıra e-posta uygulamasında iyileştirmelerin yapılacağı ve Dropbox'ın sisteme entegre edileceği söyleniyor. Biliyorsunuz HTC 2011 yılından itibaren Dropbox ile bir stratejik ortaklığa imza atmış ve HTC cihazlarında Dropbox uygulaması yüklü gelmeye başlamıştı ve Dropbox kullanıcı alanı tanımlanmaktaydı. Yanlış hatırlamıyorsam 5 GB'lık bir kullanıcı alanı HTC akıllı telefon satın alanları ücretsiz olarak veriliyordu. Şimdi Sense 4.0 ile birlikte HTC'nin bu büyüklüğü 50 GB'ı çıkarmayı planladığı söyleniyor. 50 GB gerçekten oldukça büyük bir alan, ancak 50 GB'ı veren ilk üretici, grubu, topluluğu, ikilisi HTC ve Dropbox olmayacak. Hatırlayacak olursanız Sony Ericsson'da Boxnet işbirliği ile birlikte 50 GB'lık bir alanı kullanıcılarına ücretsiz sunmaktaydı. HTC de böyle bir kullanıcılarına böyle bir güzellik yapmayı planlıyor. Ancak Dropbox işletim sistemi seviyesine entegre edilecek. Ne demek bu? Yani diğer uygulamalar, telefonda ya da tablette yüklü olan diğer uygulamalar, bu Dropbox'ın bulut alanı sanki telefondaki bir yerel disk gibi görecek, öyle tanıyacak. Bu da tabii ki telefon işlevlerine biraz esneklik kazandıracaktır kullanıcılara, bunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra e-posta uygulaması da iyileştirilecekmiş Sense 4.0 kullanıcı arayüzü kapsamında ve bu Sense 4.0 ile birlikte gelecek olan e-posta uygulamasında Smart Sync adı verilen bir seçenek bulunacakmış ve bu seçenek sayesinde de kullanıcıların alışkanlıkları öğrenilecekmiş ve batarya ömrü ve verilerin kullanılması amacıyla, korunması amacıyla itme posta işlevi gerektiği zamanlarda kapatılabilecekmiş. Bu arada HTC Sense 4.0 ile birlikte bir de misafir modu adı verilen bir mod getirmeyi planlıyormuş. Diyelim ki bir HTC cihazınız var ve bir arkadaşınızın arkadaşı vesaire telefonunuzu gördü, ilgisini çekti, bakabilir miyim dedi. Sizin de telefonda önemli bilgileriniz var. Herkese vermek istemiyorsunuz, kullandırmak istemiyorsunuz. Fotoğraflarınız gizli vesaire. Senaryoyu bu şekilde kuralım. O misafir modu sayesinde telefonunuzdaki uygulamaların kullanımını engelleyebileceksiniz ya da kişisel verilere erişimi bloklayabileceksiniz. Telefonu misafir moduna geçirip ondan sonra telefonunuzu incelemek isteyen kişiye uzatabilirsiniz. Ve bu şekilde onun telefonda kurcalayabileceği alan miktarını, bakabileceği şeyleri kısıtlayabilirsiniz. Güzel bir iş gibi gözüküyor misafir modu. Bunun yanı sıra internet arayıcısına sonra oku, sonra izle gibi bu Instapaper'da, YouTube'da gördüğümüz tarzda bazı eklentiler yapılacakmış. Yani anlayacağınız, Sense 4.0 ile birlikte HTC o kullanıcı arayüzünün çekiciliğinden çok işlevlerin çekiciliğine doğru kaymakta. Bu tarz yenilikler olacak gibi gözüküyor ve eğer bu Sense 4.0 ile ilgili belirtilen yenilikler gelecekse, HTC gerçekten niteliğe biraz daha odaklanıyor demektir. Gerçekten bunlar HTC'nin Android telefonlarında fark yaratacak kullanıcıların telefonlarından daha fazla verim almasını sağlayacak eklentiler gibi gözüküyor. HTC'nin 2012 yılı içerisinde çıkaracağı cihazlarda Sensor 0 yüklü gelecektir. Bunun yanı sıra 2011'in sonuna doğru çıkmış cihazlar, Sensation vesaire, Ice Cream Sandwich güncellemesini alan telefonlar herhalde Sensor 0'da alacaktır. HTC bunları bir paket halinde sunacaktır diye tahmin ediyorum. Önümüzdeki dönemlerde görmüş olacağız. Belki HTC Mobil Dünya Kongresi'nde bu Sensor 0 arayüzünün üzerindeki örtüyü kaldırır. Aynı zamanda yeni bir cihaz tanıtır belki. Orada görmüş oluruz detayları. Bu arada belirtmeden geçmeyelim. HTC tablet konusunda da arka planda kalmayı, otomobilin arka tarafında oturmayı tercih ediyormuş. Yani tablet alanından tamamen çekilme gibi bir durum söz konusu değil. Ancak Samsung'un yaptığı gibi her segmente, her fiyat aralığını bir ürünle doldurma gibi bir durum söz konusu olmayacak. Aslında 2011'de de böyle bir şey vardı. Flyer tablet çıktı. Başka bir tablet görmedik HTC'den Türkiye'de. Bir de Amerika'da çıkan Jetstream adı verilen bir tablet vardı. Onun dışında herhangi bir ürün görmemiştik. Tayvan üreticiden. 2012'de de bu durumun değişeceğini tahmin etmiyoruz. HTC nitelik odaklı politikasına ne kadar başarılı olacak, bunu yıl içerisinde görmüş olacağız. Devam edelim. HTC ile ilgili defteri kapatıp başka bir rakibe geçelim. Samsung'a geçelim. Öncelikle Türkiye'deki etkinlikle başlayalım. Dün Çırağan Sarayı'ndaydık. Samsung'un bir etkinliği vardı. Samsung Electronics Türkiye ve Saran Holding eğlence alanında gerçekleştirdikleri bir işbirliğinin duyurusunu gerçekleştirdi. Etkinlikte Saran Holding'in yönetim kurulu başkanı Saadettin Saran vardı. Saran Holding'in biliyorsunuz elinde radyo istasyonları var. Bunun yanı sıra çeşitli eğlence film içeriklerinin hakları bulunmakta. Warner Bros., Walt Disney gibi stüdyolara ait filmlerin hakları bulunmakta. İşte o Warner Bros., Walt Disney ve RHI Entertainment'ın içerikleri Saran Holding'in haklarını elinde bulundurdu. Bu içerikler 3 yıl boyunca Samsung kullanıcılarıyla buluşacak. Bahsettiğim etkinlikte Saran Holding'in yönetim kurulu başkanı Saadettin Saran var dedik. Ve bunun yanı sıra Samsung Electronics Türkiye Başkanı Sang Yong Hong da vardı. İki yönetici de birer konuşma yaptı toplantıda ve bu işbirliğinin detaylarını açıkladı. Şimdi bundan bahsedecek olursak yıl boyunca 200 film, 150 bölüm dizi ve 150 bölüm çizgi film bedelleri Samsung Electronics tarafından karşılanacak şekilde Samsung akıllı cihaz sahiplerine sunulacak. Bu akıllı cihaz içerisinde neler var? Akıllı televizyonlar var bir kere, akıllı telefonlar var, tabletler var. Yani bu 3 cihaz grubunda bu Samsung'un ve Saran Holding'in işbirliği kapsamında sunduğu içerikleri erişilebilecek Samsung Smart Club adını verdiği bir portal hazırladı, bir platform hazırladı. Daha önce farklı başlıklar altında, farklı servisler altında sunulan içerikler artık Smart Club'tan sunulacak. Yani filmin yanında müzik ve elektronik kitapları da Samsung Smart Club üzerinden erişip okumak mümkün olacak. Ve bahsettiğim gibi bu Samsung tarafından bedelleri karşılanacak içeriklerin yanı sıra vizyondan yeni inmiş filmlerde belirli bir ücret karşılığında Samsung Smart Club üzerinden izlenebilecek. Bu servis streaming mantığıyla çalışıyor. Yani uzakta bir sunucu var. Siz oraya bağlanıp istekte bulunuyorsunuz ve film sizin televizyonunuza, tabletinize, akıllı telefonunuza akmaya başlıyor. Siz de izleyebiliyorsunuz. Standart çözünürlükte içerik akışı gerçekleştiriliyor. Şu anda Samsung ve Saran Holding Türkiye'deki internet altyapısının HD ve 3D içerikleri için çok sağlıklı olmadığını düşünüyor. Kesintiler yaşanabilir gerçekten. Film izleme keyfi pek randımanlı olmayabilir. Bu nedenle standart çözünürlükte içerik akışı yapılacak. Ancak ileride 3 boyutlu ve HD yüksek çözünürlüklü içeriklerinde sunulması planlanıyor. Bunun yanı sıra filmlerin dublajlı, Türkçe dublajlı ve Türkçe altyazılı versiyonları bulunuyor. Tabii filmler filme değişiyor, bunu söyleyebiliriz. National Geographic içerikleri vardı. Fringe dizisini gördüm, ilgimi çekti. Yerli filmler var, birkaç tane Kemal Sunal filmleri vardı. Hangover vardı, Batman vardı, Harry Potter filmleri vardı. Yani Samsung Smart Club'da ilgi çekici filmler var ve bunların da Samsung tarafından bedelinin karşılanması, yani ücretsiz izleyebiliyorsunuz bunları. Bu da gerçekten ilgi çekici. Ve bu Smart Club'da senkronizasyon da söz konusu. Apple'ın AirPlay'inde biliyorsunuz tabletten kaldığınız bir şey Apple TV'den devam ettirebiliyordunuz. Aynı şekilde diyelim ki Samsung Smart TV üzerinde bir film izlemeye başladınız. Daha sonra bir yere gitmeniz gerekti. Evin içinde veya dışarıda doğrudan akıllı telefonunuzdan Samsung Galaxy S2'den veya Samsung Galaxy Tab 10.1'den bu filmi izlemeye devam edebiliyorsunuz. Bahsettiğimiz gibi müzik ve elektronik kitap ayrıca akıllı telefon uygulamaları da bu Samsung Smart Club üzerinden sunulacak. Yani Samsung sonunda bütün akıllı cihaz içeriklerini bir tarafa aynı çatı altına topladı ve bununla da iyi yaptığını söyleyebiliriz. Teknoblog'da Samsung Smart Club'ın nasıl çalıştığını Galaxy Tab 10.1'de ve Samsung Galaxy Note'da gösteren bir video yer almakta. Birkaç da fotoğraf çektim dün etkinlikte. Bunları yayınladık dün. Onlara bakabilirsiniz. Kısa bir inceleme de yaz. Bu videolar ve fotoğraf video ve fotoğraflarla birlikte bir de kısa inceleme yazısı var yazdığım. Ona da bakarsanız bu mağazanın nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Sadece bundan sonra çıkacak Samsung televizyonlarda değil, 2011'de çıkmış olan ve şu anda evlere gitmiş olan bazı model Samsung televizyonlarda da bu Smart Club uygulaması kullanılabilir olacak. Bunu belirtmeden geçmeyelim. Zaten Galaxy serisi akıllı telefon ve tabletlerde 2011 içinde çıkmış cihazlarda tabii sistem kaynaklarının desteklemesi gerekiyor. Bunu söylemeden geçmeyelim. Telefona indirebileceğiniz bir uygulama yardımıyla tüm bu içeriklere erişme fırsatı buluyor olacaksınız. Devam edelim. Samsung'un Türkiye tarafında yaptıkları bunlardı. Aynı gün bir de Samsung finans raporunu açıkladı. 2011'in geride kalan son çeyreğiyle ilgili performansı ortaya çıktı Samsung'un. Buna bakacak olursak şirketin geçen yılı nasıl kapattığına bakacak olursak şunu söyleyebiliriz. Akıllı telefon pazarının Samsung'un lokomotifi olduğunu söylememiz gerekiyor. Öncelikle şirket LCD panel işlerinde azalma kaydetmiş olsa da akıllı telefon pazarında gösterilen üstün başarı sayesinde tüm açıklar kapatılıyor ve ortaya parlak bir tablo çıkıyor. Samsung şu anda dünyanın en büyük akıllı telefon satıcısı konumunda ve Apple ile Motorola'nın önünde bulunuyor. Bakacak olursak tabloya şöyle bir şirket toplam gelirini geçen yılın aynı dönemine göre %13 arttırdı ve 47,3 trilyon won'a çıkardı. Yani yaklaşık 60 milyarın üzerinde bir rakam söz konusu. Bunun yanı sıra Samsung Galaxy serisi telefonlar geçen yıl genel toplamda 300 milyon satış rakamını geride bıraktı. Tabi bu 2011 içerisinde değil, daha eski dönemi de kapsamakta. Bunu akıldan çıkartmayalım. Dördüncü çeyrekte 32 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirmiş şirket ve bu sayede tüm şirketin karının %40'ı bu akıllı telefon satışlarından karşılanmış. Ekran bölümü ise çeyrek yılı 220 milyar won zararla kapatmış. Samsung'un yarı iletken birimi de aktif biliyorsunuz. Samsung'un çift çekirdekli Exynos işlemcileri üretiliyor. Bunun yanı sıra Apple'ın A5 işlemcilerinin üretimi de Samsung tarafından gerçekleştiriliyor. Ve işte bu yarı iletken birimi yıldan yıla büyümesini sürdürmüş ve geride kalan çeyrekte 2,31 trilyon won kar açıklamış. Böyle bir tablo söz konusu. Bu şekilde yarı iletken birimi de bir önceki yılın 2010 yılının 4. çeyreğine göre 129'luk bir artış elde etmiş. Samsung'un 2011 4. çeyrek performansı oldukça parlak. Zaten böyle bir tablonun ortaya çıkması bekleniyordu. Bu ayın başlarında yazmış olduğumuz bir yazıda Samsung'un ortaya koyduğu projeksiyonu aktarmıştık sizlere ve şirketin 2011'i iyi bir tabloyla kapattığını söylemiştik. Bunun yanı sıra dün bir tane haber verdik Teknoblog'da. Biliyorsunuz Samsung'un 2012 yılında lokomotifi olması beklenen Galaxy cihazı Galaxy S3 olarak anılmakta. Ve Galaxy S3 için büyük bir beklenti olduğunu söylemeliyiz. Forumlarda, gelen yorumlarda, Twitter'da vesaire baktığımızda gerçekten Galaxy S3'ün Android cihaz hayranları tarafından merakla beklenen cihazlar arasında yer aldığını gözlemliyoruz. Dün çıkan bir haber Galaxy S3'ün çıkışının Mobil Dünya Kongresi'ne ıskalayabileceği şeklindeydi. Aslında benim de tahminim, kişisel tahminim Galaxy S3 ile Mobil Dünya Kongresi'ne tanışacağımız şeklindeydi ve internette çıkan haberlerde bu düşünceyi destekler nitelikteydi. Ancak dün gelen haber biraz şaşırttı. Belki de hayal kırıklığı yarattı. Aslında işler tam kesin değil. Hiç belli olmaz. Belki Mobil Dünya Kongresi'nde bu cihazı görebiliriz. Ancak Samsung'un üretim sırasında bazı problemlerle karşılaştı ve Galaxy S3'ün Barcelona'ya götürülmeyeceği şeklindeydi. Samsung Galaxy S telefonlarında birkaç basamak atlıyor diyebiliriz. İlk çıkan Galaxy S modeliyle ikinci çıkan Galaxy S2 arasında ciddi farklar var. Hem tasarım anlamında hem de bileşen anlamında. Belki Samsung çıtayı biraz daha yükseltmek istiyordur bu sefer. Bu nedenle bir takım zorluklarla karşılaşılmış olabilir. Galaxy S3 Mobil Dünya Kongresi'ne tanıtılmamış olsa bile daha önünde bir zaman var. Yazın bekliyoruz telefonun. Yaz başında Türkiye'de piyasaya çıkacağını tahmin ediyoruz. Geçen seneki Galaxy S modellerinin çıkışını düşünerek Şubat'ta tanıtılmasa bile daha sonra belki bir ay sonra tanıtılsa bile telefon yaz başında Türkiye'ye gelmiş olacaktır. Galaxy S3'te Galaxy Nexus gibi 4.65 inçlik bir ekran olması bekleniyor. Bunun yanı sıra 4 çekirdekli veya duruma göre 2 çekirdekli işlemci bulunabilir. O çekirdeğe fazla takılmamak lazım. Performansı çok değişebiliyor. Önemli olan çekirdek değil. İşletim sisteminin telefonu işletim sisteminin bu donanımı nasıl verimli bir şekilde kullandığı, bu nedenle çekirdek sayısına çok takılmamak gerekiyor. Kameranın megapiksel sayısının yükseltilmesi bekleniyor vesaire, bu şekilde dedikodular var. Tüm bu dedikoduların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini, en azından Mobil Dünya Kongresi'nde gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini göreceğiz. Şubat sonundaki etkinliğe kadar yaklaşık bir aylık süre var ve bu süre zarfında Galaxy S3 ile ilgili daha ayrıntılı, daha net bilgiler çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Bizim de görevimiz bu dedikoduları, bilgileri, haberleri sizlere aktarmak. Her zaman olduğu gibi yine bu görevimizi yapmaya devam edeceğiz Teknoblog olarak. Devam edelim. Samsung defterini bu şekilde kapatalım. Ve LG'ye geçelim. Samsung'un vatandaşı LG de Türkiye'de aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Akıllı TV alanında önemli atılımlarda bulunmaya devam ediyor LG. Ve bunu yaparken de yanına sağlam bir içerik ortağı buldu diyebiliriz. Leak TV, Digiturk var yanında. LG ve Digiturk'ün işbirliği kapsamında bir Leak TV akıllı TV uygulaması gerçekleştirildi ve LG'nin akıllı TV'lerinde yer alan bu uygulama ile birlikte kullanıcılar Süper Toto, Süper Lig ve Avrupa liglerinden canlı sonuçlara, fikstürlere, futbol haberlerine, gol görüntülerine, maç özetlerine, maç yorumlarına ve en iyi gollere ulaşabiliyor. Yani bu Leak TV'nin bir uygulaması var iPad'de şu anda bulunmakta. O iPad uygulamasının bir benzerine LG akıllı TV'lere uygulamışlar. Özellikle maç özetleri ve gol videolarını izletiyor olması gerçekten güzel. Bunun yanı sıra LG ve Digiturk 3 boyutlu içerik konusunda da bazı çalışmalar yapmakta. İSTV'nin çektiği 3 boyutlu belgeseller LG ile beraber evlere taşınmış. Tabii başka üreticiler de bunu yaptı. Bu şekilde bazı açıklamalar, bilgilendirmeler yapıldı. Yani söyleyeceğimiz şu, Reyna'da düzenlenen etkinlikte LG 3D televizyonlar üzerinden maç izlettirildi. Arsenal Manchester United maçı davetlilere, basın davetlilerine izlettirildi. Bu LG'nin 3D televizyonlarının görüntü kalitesinin ortaya konması açısıyla. Bunun sıra Leak TV uygulaması aslında bir ilk. Digiturk ve LG işbirliğinin bir de Digiturk Web TV uygulaması var. Plan dahilinde olan Digiturk Web TV akıllı TV uygulaması ile birlikte de LG akıllı TV platformu üzerinden Digiturk'ün dizilerine, belgesellerine, futbolla ilgili içeriklerde erişmek mümkün olacakmış. Önümüzdeki günlerde bunu da merakla bekliyoruz. Bunu söyleyebiliriz. LG ve Digiturk işbirliğiyle ilgili olarak belki önümüzdeki dönemde canlı maç yayınlarını bile izlemek mümkün olabilir. LG Digiturk işbirliği kapsamında sonuç olarak şu anda maç yayınını Digiturk Web TV üzerinden bilgisayarlarda, mobil cihazlarda, iPad'lerde izlemek mümkün. Akıllı televizyonlarda da IP teknolojisini kullanılarak neden izlenmesin, değil mi? Yani bunu da yapabilirler. Bunun olacağını tahmin ediyorum, bekliyorum. Bunu söyleyebiliriz. LG Leak TV uygulamasına LG Akıllı TV sahipleri ulaşabilir. Smart menü, Smart TV'lerde yer alan Smart menü aracılığıyla. Devam edelim. LG ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar şimdilik. Apple'a geçelim. Apple'da 2012 birinci mali çeyrek yılı ile ilgili sonuçları açıkladı. Apple'ın 2012 mali yılı geçtiğimiz Ekim ayında başlamıştı ve Ekim-Kasım-Aralık dönemi birinci mali çeyrek olarak geçiyordu. Şirket geçtiğimiz çarşamba günü bu detayları ilk mali çeyrek yılına yönelik detayları açıkladı ve oldukça parlak bir tablo ortaya koydu şirket. 46,33 milyar dolar gelir elde etti Apple ve bu elde ettiği gelir üzerinden de 13,06 milyar dolar kar elde etti. Oldukça yüksek bir kar var ortada ve şirket bu karlılıkla tarihindeki en karlı çeyreği de geride bırakmış oldu. Daha önce rekor 2011'in 3. mali çeyrek yılına aitti. Yeni karla birlikte daha önce elde edilen karın %50 üzerine çıkılmış oldu. Bu geride kalan çeyrekteki cihaz satışlarına bakacak olursak yaklaşık 37 milyon iPhone satılmış, 15 milyon 500 bin kadar iPad satılmış, 5,3 milyon Mac satışı gerçekleştirilmiş ve bu tablo ile birlikte geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre iPhone'da %128, iPad'lerde %111 ve Mac'lerde de %26'lık satış artışı kaydedilmiş. iPhone, iPad ve Mac'lerde yükseliş durumu söz konusu ancak aynı tabloyu iPod için söylemek güç. iPod'larda her çeyrekte düşme var. İstikrarlı bir düşüş söz konusu. Ne de olsa insanlar artık mobil, multimedya işlevlerinde akıllı telefonlarını yüklemiş durumda. Onlar üstleniyor. Bu nedenle de iPod'ların satışı düşmeye devam ediyor. Geride kalan çeyrekte satışlar %21 oranına düşerek 15,4 milyona gerilemiş. Ve iPod Touch da satılan iPod'ların yarısına denk geliyor. Ve iPod düşen satışlara rağmen dünyanın en fazla satan MP3 oynatıcısı sıfatını taşımayı sürdürüyor. Bu arada Apple'ın Apple TV cihazı da var biliyorsunuz. İkinci nesli Türkiye'de satılmıyor. Apple bunu bir hobi olarak görüyor kendisine. Apple TV'de geride kalan çeyrekte 1,4 milyon adet satılmayı başarmış. Bunun da aslında işlevleri kısıtlı olan genellikle streaming'i destekleyen bir cihaz için iyi olduğunu söyleyebiliriz. Parlak bir tablo var ortada. Bunu söyleyebiliriz. Yazılım tabanlı servislere de bir göz atalım. Detaylarına yer vermiştik. iTunes'un 1,2 milyar dolarlık gelir elde ettiği tespit edildi. 2012 ilk mali çeyrekte. Şu anda iTunes üzerinde 20 milyon şarkı bulunmaktaymış. iOS yazılım geliştiricilerine toplamda 4 milyar doların üzerinde bir para kazandırılmış olacağı belirtilmiş Apple tarafından bu ay sonu itibariyle. Bu iBooks yazar uygulaması geçen hafta yayınlanan uygulama çıktığından beri 600 bin kez indirilmiş ve bunun yanı sıra iCloud, Apple'ın bulut tabanlı servisinin kullanıcı sayısı da 85 milyona ulaşmış. Orada da gerçekten büyük bir başarı var. Mağazalar da Apple'a kazandırmaya devam ediyor. Fazlasıyla Türkiye'de yer almıyor resmi mağazalar. Distribütörler üzerinden yürüyor Türkiye'de Apple satışları. Bunu söyleyelim. Bunun yanı sıra Apple'ın kasasında 97,6 milyar dolar para bulunuyormuş. Gerçekten manyak bir para diyebiliriz. Ve Apple'da bu parayı harcamak için aktif davranacakmış. Yani çeşitli ortaklıkları zorlayacak, çeşitli planlar yapacak ve bu kasadaki parayı değerlendirerek yine muhteşem ürünler, insanların ilgisini çekecek ürünler geliştirmeye devam edecekmiş. Hemen akıllara Apple TV geliyor. Apple'ın hobi niteliğindeki cihazının o ele sığan, avuca sığan, küçük boyutundan çıkıp ekran olan bir TV'ye dönüşeceği şeklinde dedikodular söz konusu. 2012 yılı içerisinde Apple TV tarafında önemli beklentiler söz konusu. Bakalım bu beklentiler gerçekleşecek mi? Bunu da görmüş olacağız. Bu arada Apple'dan bahsetmişken bu iPhone 5 ile ilgili yeni bir dedikodu ortaya çıktı hafta içerisinde. Bunu da belirtmeden geçmeyelim sizlere. Bir Foxconn çalışan aktarıyor bu bilgileri. 9to5Mac sitesine aktarıyor. Aynı siteye geçtiğimiz yılda da bu iPhone 5 ile ilgili beklentiler iyice arttığı sıralarda bir haber uçurmuş aynı kaynak ve Apple'ın iPhone 5 yerine üretim hattına iPhone 4S soktuğunu ve Apple fanlarının kullanıcıların iPhone 4S ile buluşacağı şeklinde bir haber uçurmuştu. O haber gerçeğe dönüştü gerçekten. Ekim ayının başlarında iPhone 5 yerine iPhone 4S ile tanıştık. Ve şimdi 2012 içerisinde tasarımında radikal değişikliklerin olduğu iPhone 5'i beklemeye başladık. Aslında iPhone 5 ile iPhone 5 şeklinde adlandırmak ne kadar doğru o da tam net söyleyemeyiz. Ancak iPhone 4'ten sonra iPhone 4S geldiğini düşünecek olursak yeni cihazın yeni bir numarayla geleceği tahmininde bulunabiliriz. iPhone 5 olarak adlandırılması biraz daha yüksek ihtimali gibi gözüküyor. Her neyse iPhone 5'te o 2011'in sonlarına doğru beklenen tasarım değişikliklerinin geleceği söyleniyor. Ne bunlar? 4 inçlik ekran beklenmekteymiş. Şu anda Apple'ın farklı prototipleri test etmekte olduğu belirtiliyor o kaynak tarafından ve bu test edilen prototiplerin hepsi de 4 inçlik en düşük 4 inçlik ekran büyüklüğüne sahipmiş. Bu geçen yıl aktarmıştık sizlere de MacBook Air tarzı bir tasarım olacağı şeklinde MacBook Air tarzı bir yan görünüm profil olacağı şeklinde bir haber vardı. O bahsettiğimiz kalından inceye doğru giden gözyaşı damlası şeklindeki profil olmayacakmış. Her tarafında homojen dağılmış bir profil söz konusu olacakmış yeni iPhone'da. Bu şekilde bir söylenti var. Bunu belirtmeden geçmeyelim bu dedikoduyu. Apple'ın iPhone 5 ile ilgili farklı farklı dedikodular çıkmaktı. Hele bir de lansman yaklaşsın daha çok dedikodu duyacağızdır. Bir de lansman ne zaman olacak? iPhone 5 ne zaman tanıtılacak? O da bir soru işareti. Ya Apple geçen yılki trende uyacak. iPhone 4S'i daha yeni satın alanların ürünlerinden hemen soğumaması amacıyla yine yılın son çeyreğinde tanıtacak iPhone'u, yeni iPhone'u ya da geçen yılın bir geçiş dönemi olduğunu düşündüğünü kabul edeceğiz Apple'ın ve bu yıl itibariyle yine WWDC'de yani Haziran ayında yeni iPhone 5'i tanıtmasını bekleyeceğiz. İki tane ihtimal söz konusu. Bunu söyleyebiliriz. Tabi Haziran yaklaştıkça aslında Haziran'ı beklemeye gerek yok. Mart ayında WWDC'nin davetiyeleri çıkmaya başlar ve o zaman da nelerin olacağının ipuçları verilir. Geçen yıl zaten WWDC'nin davetiye haberleri, toplantı takvimi ortaya çıktığında Apple'ın yeni cihazını tanıtmayacağı söylenmişti. Bu söylentiler de doğru çıkmıştı. Apple'ı bitirelim, burada kapatalım. Vaktimiz artık daralıyor. Fazla sıkmadan sizi gündemimizi tamamlamaya başlayalım. Çalışalım. Şimdi Apple'dan Google'a geçelim. Google yeni bir gizlilik sözleşmesi yayınladı. Şirketin biliyorsunuz bir bahar temizliği yaptığını söyleyebiliriz. O tarz bir temizlik söz konusu. Bahar temizliği dememizin sebebi 19 Nisan'dan itibaren birçok servisini kapatacak olması. Wave, bunun yanı sıra Health, başka aklıma ne geliyor? Bazı bu gibi servisler 19 Nisan itibariyle kapatılıyor olacak. Picnic de bunların arasında yer alıyor. Şimdi Google bir yandan bu servislerini kapatıyor. Bir yandan halihazırda bulunan Google Plus, Google Dokümanlar, YouTube bu gibi servislerinde de çekidüzen hareketine giriyor. Fark ediyorsunuzdur tasarımda Google'ın tüm servislerindeki tasarımda bayağı bir değişiklik oldu. Ve hem göz önündeki tarafta yapılan değişiklikler söz konusu hem de arka tarafta yapılan değişiklikler söz konusu. Bu gizlilik sözleşmesi olayını aslında arada değerlendirebiliriz. Hem ön taraf hem de arka tarafı ilgilendiriliyor. Gizlilik sözleşmesinin temelinde kullanıcının Google hesabı sahibi olan kullanıcıların verilerinin paylaşımı yatmakta. Google'ın bu yeni gizlilik sözleşmesindeki ana nokta kullanıcıların Google hesabı sahibi olan kullanıcıların bilgilerinin farklı Google servislerinde de paylaşılıyor olacağı. Yani siz Google hesabını kaydettirdikten sonra sizin bilgileriniz YouTube'da da kullanılacak, Google Plus'ta da kullanılacak, Google Dokümanlar'da da kullanılacak. Yani bu şekilde bir durum söz konusu. Ancak Google sizin bilgilerinizi kendi servisleri içerisinde paylaşım konusunda bilgilendirse de yani kendi servislerinde bu bilgileri kullanacak olsa da bu bilgileri üçüncü partilere kimselere vermeyecek konusunda da bir teminat veriyor, bir söz veriyor ve gizlilik sözleşmesinde de bu detaylar yer almakta. 1 Mart 2012 itibariyle bu gizlilik sözleşmesi hayata geçmiş olacak. Daha önce 60 farklı, 70 farklı gizlilik sözleşmesi söz konusuymuş. Artık tek bir gizlilik sözleşmesi olacak ve biraz daha sade olacak. Bu şekilde bir sadeleştirme çalışması yapılmış Google tarafından ve şu anda kullanıcılara Google hesabı sahiplerine bilgilendirme mesajları gitmeye başladı. Elektronik postalar gitmeye başladı. Bu arada Google hesabınıza girerseniz kullanıcı girişi yaptıktan hemen sonra bir gizlilik sözleşmesi bildirimiyle karşılaşacaksınızdır. Bir özel sayfa çıkacak karşınıza ve o sayfaya, gizlilik sözleşmesi sayfasına biraz dikkatli bakmanızı tavsiye ederim. Ne olup bittiğini, yeni dönemde nelerin olacağını iyice anlayıp ondan sonra ya devam deyin ya tamam deyin. Bu şekilde size tavsiyede bulunmuş olalım. Gizlilik sözleşmesinin yanı sıra Google'daki başka yenilikler bu hafta içinde gerçekleşen Google Plus ile ilgili yenilikler var. Öncelikle rumuzlara alternatif isimlere kapı açıldı Google Plus'ta. Google Plus biliyorsunuz yola gerçek ad ve soyadla çıkmıştı. Google Plus üyesi olmak isteyenlerin gerçek adlarını ve soyadlarını vermesi gerekiyordu Google'a. Ve bu durumda internette kendi kimliğiyle bulunmayıp takma adlarla bulunanlar da rahatsızlık yaratmıştı. Biz de aslında bu bir sıkıntıyı yaşamıştık. Aslında kendi adımla Sabri Küstür adıyla bir sıkıntı yaşamadım ancak Teknoblog için bir Google Plus sayfası açalım demiştik. Orada Teknoblog adını kullandığımız için Google'dan uyarı almıştık ve sayfayı kapatmak zorunda kalmıştık. Neyse ki Google kuruluşlar için, web sayfaları için sayfalar özelliğini sunduğunda artık Teknoblog'un da kendi sayfası bulunmakta. Şimdi Google rumuz konusunda, alternatif isim konusunda biraz da ipleri gevşetiyor. Artık bunlara izin vermeye başlıyor. Ancak öncesinde sıkı bir kontrol süreci söz konusu. Google'ı o taşıdığınız takma adın kendinize ait olduğunu ikna etmeniz gerekiyor. Ve bu o kadar kolay değil. Diyelim ki Eagle diyelim. Eagle ismi size ait. Onu kullanıyorsunuz ve o Eagle kimliğinin takma adının size ait olduğunu belirten bir kanıt sunmanız gerekiyor. Bir Twitter sayfası, bir MySpace sayfası, Facebook sayfası yetmeyebilir bunun için. Biraz da ciddi kanıtlar sunmak gerekiyor. Diyelim ki şimdi Lady Gaga'nın ismi gerçek adı Lady Gaga değil ancak o kişiyle özdeşleşmiş. Onun için bir problem yok ya da Bono için bir problem yok. Onlar tanınmış kişiler olduğu için o takma adlar onlarla özdeşleşmiş olduğu için Google onlara izin veriyor. Google Plus'ı kullanmalarına örnek olarak veriyorum. İşte bu şekilde sağlam kanıtlarla Google'ı ikna etmek gerekiyor rumuzluya takma ad kullanmak için. Bir diğer Google Plus yeniliği de gençlerle ilgili. Google Plus şimdiye kadar 18 yaşın üstündeki kişiler tarafından kullanılabiliyordu. Yeni getirilen kuralla birlikte Google Plus artık Facebook gibi 13 yaşın üzerindeki kullanıcılara da açılmış oldu. Ancak Google işini şansa bırakmamak adına 18 yaşından küçük kullanıcılar için bazı önlemler, bazı güvenlik mekanizmaları da hayata geçiriyor. Bunu söyleyebiliriz. Mesela Hangouts kullanıyorsunuz diyelim. Kardeşinizde 18 yaşından küçük bir kardeşiniz var. Onunla sohbet yapıyorsunuz. Sohbete kardeşinizin çevresinde bulunmayan ve bir kişi girdi diyelim, katılmak istiyor. O kişi katıldığında sohbete, Hangout sohbetine kardeşinizin ses ve görüntü erişimi kapatılıyor. Ve kardeşinize bu sohbete devam edip etmek istemediği şeklinde bir mesaj geliyor. Google bu şekilde kendisini sağlama alıyor. Eğer başına bir iş gelirse işte ben kullanıcıya uyarmıştım, böyle söylemiştim. Kendisi kabul etti. Sorumluluk artık onundur gibilerinden bir argüman öne sürülebilir bu emniyet mekanizması sayesinde. Bunun yanı sıra herkese paylaş, herkesle paylaş şeklinde bir paylaşım seçeneği seçerse 18 yaşından küçük bir kullanıcı bu yaptığı paylaşımın çevreleri dışındaki kişiler tarafından da görünebileceği şeklinde bir uyarı mesajı alacak, bir bildirim mesajı alacak. Buna da dikkat etmesi Google tarafından önerilecek. Bunu da söyleyebiliriz. Google Plus'ta oldukça sağlam değişiklikler yapmakta Google. Bunu belirtelim ve Google Plus'ın bu yıl içerisinde performansını biraz daha yukarılara çıkarmasını bekliyoruz. Tabii biraz daha paylaşım konusunda, içerik paylaşımı konusunda daha aktif adımlar atsa her seferinde söylediğimiz gibi çok daha iyi olabilir. Evet, teknoloji dünyasına haberleri verdik. Bizden haberler verelim biraz da. Elimize yeni cihazlar geldikçe inceleme için bu podcast'te bahsetmek istiyorum bundan böyle. Onlarla ilgili olarak zaten pazartesi günü gerçekleştireceğimiz programda yeni haftanın ürünü köşesinde elimizdeki cihazlardan bir tanesini kısaca tanıtacağız. Daha sonra tabii incelemesine ineceğiz. Şu anda elimizde Galaxy Tab 7.0 Plus var. Turkcell T11 bekliyor. Galaxy Nexus elimize ulaştı. Çok yakında onun incelemesini bulacaksınız. Ve yine bir de HTC'nin bir Android cihazı var. Sensation X'i. O da çok yakında Teknoblog'da inceleniyor olacak. İncelemesi yayınlanıyor olacak. Turkcell T11 389 liralık fiyata sahip. Yaklaşık 5 gündür kullanmaktayım cihazı. Cihazı beğendiğimi söyleyebilirim. Tabii ekranın çözünürlüğü düşük. Fiyat 389 lira. Bu kadar düşük sayabildiğimiz fiyata sahip bir telefondan aslında çok da yüksek performans beklememek gerekiyor. Ancak dokunmatik ekranın tepkilerinin fena olmadığını söyleyebiliriz. 1100 mAh'lik bir batarya var. Telefonun özelliklerini kaldırmak için yeterli gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra Turkcell'in çeşitli uygulamaları, Android uygulamaları yüklü geliyor telefonda. Bu telefonla ilgili detayları Teknoblog'da sizlere aktarıyor olacağım. Bu arada Galaxy Nexus incelemesini de çok yakında buluyor olacaksınız Teknoblog'da. Galaxy Nexus'ta 4.65 inçlik ekrana sahip olmasına karşın telefonun ekranın etrafını çevirilen çerçeve küçük olduğu için elde oldukça rahat bir şekilde tutulabiliyor, kullanılabiliyor. Sensation X'e ile yan yana tuttuğumuzda telefonların genişlik açısından pek fazla fark yok. Bunu belirtmem gerekiyor. Galaxy Nexus'la ilgili olarak Ice Cream Sandwich'in oldukça etkileyici olduğunu söyleyebilirim. Bu ekran altındaki navigasyon tuşları da oldukça güzel bir şekilde yerleştirilmiş, ortalanmış. Yani sanki ekran altında bir tuş varmış gibi kullanmaktasınız telefonu. Bunları söyleyelim ve Galaxy Nexus incelemesinin çok yakında Teknoblog'da olacağını haber verelim sizlere. Evet, bir saatlik süreyi aştık. Artık kapatalım programı. Ben Sabri Küstür. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Gelecek hafta yine teknoloji dünyasının gündemini Teknoblog Podcast'te buluyor olacaksınız. Pazartesi günü haber merkezinde haftanın seçtiğimiz 3 önemli olayını sizlere aktaracağız görüntülü bir şekilde. Bunun yanı sıra haftanın ürünü köşesinde yine ilginizi çekecek bir teknolojik ürün olacak. Bunu belirtelim. Facebook ve Twitter üzerinden takiplerinizi bekliyoruz. facebook.com/teknoblog ve twitter.com/teknoblog. Google Plus'ta olduğumuzu belirtelim. Bu arada inceleme videolarını da teknoblog.tv adresinde bulabilirsiniz. Teknoblog.com adresinde yayın yapmakta. Orada da ilginç teknoloji videolarına yer vermekteyiz. İnternette karşımıza çıkan servislerimiz, ürünlerimiz, her şeyimiz bu şekilde. Bu arada Teknoblog'un İngilizce versiyonunun da yayında olduğunu belirtelim. n.teknoblog.com n.teknoblog.com buraya girerseniz Türkiye'den dünyaya aktardığımız İngilizce haberleri bulabilirsiniz. Bunu da söylemiş olalım. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. İyi hafta sonları.